Ayrım 9, sayfa 149. Yerimi Efes Oteli'nde ayırtmışlardı. Odam havuza ve bahçeye bakıyordu. 3,5 hafta kalacağım otel odama yerleştim. Gürültülü çalışan klimayı kapatıp yattım. Boğucu bir sıcak vardı, uyuyamadım. Balkona çıkıp yıldızları seyrettim bir süre. Yıldızlardan biri bana dostça göz kırpıyor gibi geldi. Sevindim. Klimayı tekrar çalıştırıp yattım. İzmir'deki ilk uykuma. Ertesi sabah mimarla buluşup konuştuktan, Sancar'ın kızlarına davetiye listesini teslim ettikten sonra işim bitti. Şimdi birkaç gün standların kurulmasını beklerken işim olmayacaktı. Mayomu giyip havuza indim. Hafta içi olduğu halde kalabalıktı havuz. Gölgeli bir köşe arandım. Havuz kenarında hiç gölge yoktu. Çimenlere doğru yürürken biri seslendi. Döndüm baktım. Yıllar öncesinden tanıdığım bir arkadaş, Engin. "Sen ne arıyorsun burada?" diye sordu. "Gölgeli bir yer arıyorum." "Bulamazsın, sana bir şemsiye getireyim." "Otelde mi kalıyorsun?" "Evet," dedim. "Fuar için geldim. Asil Nadir'de çalışıyorum. Fuar standlarımız var da onları hazırlayacağım." "Eylül'e kadar buradasın şu halde." "Bir mucize olmaz da işler bir haftada bitmezse öyle görünüyor." "Egeliler dalgacıdır. Bu tür işleri de bir haftada bitiremezler." "Üç haftada bitirirler mi?" "Ne demişler? Allah'tan umut kesilmez." Arkadaşım bana bir buzlu kola, bir de şemsiye getirmelerini söyledi. Şemsiyenin gölgesine çektiğimiz şezlonglarımıza uzanıp lafladık. Yıllar yıllar önce onunla ilk tanıştığımda o yedek subaylığını yapıyordu, ben nişanlıydım. Bir sonraki karşılaşmamızda Ankara'da genç bir diplomattı. Ben boşanmıştım, o nişanlıydı. Evlendi, Londra'ya tayini çıktı. Ben de İstanbul'da evlendim ikinci kez. Arada karşılaşmadık. Yaklaşık 10 yıl kadar sonra duyduk ki dış işlerinden istifa etmiş Engin. İzmir'e yerleşip aile işinin başına geçmiş. O yıllarda her ikimiz de evliyken ayrı şehirlerde yaşamamıza rağmen ara sıra görüşürdük. Müşterek arkadaşlarımız ve aynı yaşlarda çocuklarımız vardı. Devran dönmüş, gün gelmiş, eşlerimizden aynı nedenlerle boşanmıştık. Ayrı şehirlerde yaşadığımız için de pek karşılaşmamıştık. Dolayısıyla edecek lafımız çoktu. "Oğlun nasıl?" diye sordum. "İyi, benimle kalıyor biliyorsun. Ama şu ara yaz tatili için annesinin yanına İstanbul'a gitti. Seninkiler nasıl?" "Benimkiler de şu anda çiftte büyükanneleriyle Bodrum'dalar. Bu fuar biter bitmez ben de katılacağım onlara." Biraz daha lafladık, ben kalkmaya davranırken akşam başka işin yoksa yemek yiyelim mi diye sordu. İşim yok dedim, yiyelim. İzmir'in balıkları boğaz balığına benzemez ama trançası iyidir. Bir balıkçıya götüreyim seni. Akşam saat 8'de otelin lobisinde buluşmak üzere sözleştik. Odama dönüp kitabımı okudum. Saat 7.30 sularında Sancar telefon edip beni yemeğe götürmek istediğini söyledi. "Keşke sabah söyleseydin, bir arkadaşıma rastladım havuzda," dedim. "Davetini kabul ettim, onunla çıkıyorum. Tanır mıyım?" Söyledim adını, pek etkilendi. Benim arkadaş meğer İzmir Ticaret Borsası'nın, ESİAD'ın ve pek çok kurumun daha başkanıymış, şuymuş buymuş. Yarım kulak dinledim. Tüm bu etiketlerden Sancar kadar etkilendiğimi söyleyemem. Beni ilgilendiren sadece nazik ve hoş bir insan olmasıydı. Söylemeden edemeyeceğim, bir de yakışıklı. "Bu akşam sana iyi eğlenceler," dedi Sancar. Biz bu eski arkadaşla akşam yemeğini birinci kordonda bir balıkçıda yedik. Birbirimizin özeline hiç girmeden şuradan buradan müşterek arkadaşlarımızdan konuştuk. Saat 11'e doğru beni otelime kadar getirip bıraktı. Ertesi gün marangozlarla işim vardı. Mimarla fuara gittik. Öğlen saatinde Sancar gelip beni aldı. Ben pek popüler bir lokanta olduğunu söylediği Bonjour'a götürdü. Oturduk bir masaya. Yemeklerimizi ısmarladık. Az sonra tam da yandaki masaya benim arkadaş gelip oturmaz mı birileriyle? "Ne tesadüf," dedi Sancar. Tesadüfler o öğlen yemeğiyle sınırlı kalmadı. Arkadaşıma ya gittiğim kafelerde veya havuzda tesadüf ediyordum ya da onunla yolda karşılaşıyordum. Evinin benim kaldığım otelin hemen yanında olduğunu bilmesem rastlantıları denk düşürdüğünü zannedebilirdim. Sık karşılaşmalarımız gerçekten tesadüflere dayanıyorsa, yukarıda bir yerden planlanıyor olmalıydı çünkü bu karşılaşmalar. Hep bir yemek davetiyle sonuçlanıyordu ve her ikimiz de gündüzleri çalıştığımızdan yemekler haliyle akşama oluyordu. 3 hafta boyunca birlikte İzmir'in Alsancak semtinde gidilmedik lokanta bırakmadık. Bu zaman içinde ben de bu arkadaşın daha önce pek bilmediğim bir yanını keşfettim. İngilizlere has bir espri anlayışı vardı, beni güldürüyordu. Daha doğrusu birlikte gülebiliyorduk. Değer yargılarımız, dünya görüşümüz, siyasi bakış açımız, aynı tarz müzik sevmemiz, aynı tarz ailelerde büyümüş olmamız, şu, bu, hatta yaşadığımız iyi kötü tecrübeler, bu tecrübelere vermiş olduğumuz tepki. Evet, hepsi uyumluydu ama benim için hepsinden önemli, mizahta tutturduğumuz uyumdu. Gülmenin ayıp ya da günah sayıldığı iklimlerde yaşayamayacağım kesindir benim. Ama kolay kolay da gülemem. Charlo'dan İnek Şaban'a, Danny Kaye'in mizah illa zeka içerecek. Peter Sellar çizgisinde kara mizah olacak. Durum bu kadar vahimken her yemekte beni güldürebilen bir adam. Harika. Fuar standlarımız zamanında tamamlandı. Asil Nadir İzmir'e teşrif ettiğinde tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Açılıştan bir gün önce baş başa konuşmak için öğle yemeğine çağırdı beni. Otelin terasında kuytu bir köşede oturduk. Gitmekten vazgeçtin mi diye sordu. Geçmedim. Olanları Betül'den öğrendim. Sorun yaşadığın kişiyi işten atmak hariç, dile benden ne dilersen. Hiçbir dileğim yok Asil Bey. Bak Ayşe, babamla onun babası çok eski ve yakın dosttu. Ölürken oğlunu babama emanet etmiş. Babamın da bana vasiyeti var. Onu kollamam için. Bir tür baba yadigarıdır yani, anlatabildim mi? Çok iyi anladım. Şimdi söyle, kalman için ne yapabilirim? Hiçbir şey dedim. Üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm. İşimi seviyordum ama huzursuz yaşamayı beceremiyorum. Biliyorsunuz, maddi manevi tüm sıkıntıları göze alıp beni inciten iki kocamı gözümü kırpmadan boşadım. O halde seni Londra'daki ofise aldırayım, özel asistanım ol veya yine PR yap. Başımı salladım hayır anlamına. Neden? Londra senin bir zamanlar yaşadığın şehir. Yabancılık çekmezsin. Buradan ayrılamam Asil Bey. Benim babam da annemi bana emanet etti. Üstelik anneannem de var, çok yaşlı. Gözüm arkada kalır. Ama çocukların İngiltere'de, Oxford'da yatılı okuldalar. Londra'da onları görme imkanım yok ki. Ara tatillerde zaten buluşuyoruz. Bu gece bir kere daha düşün teklifimi. Son kararını bana yarın söyle. Yok yok, vazgeçtim. Bu önemli bir karar. Aceleye getirme, dedi Asil Nadir. Sen şimdi Bodrum'a tatile gidiyordun değil mi? Tatil dönüşü bildir kararını. Haklıydı. Ülke değiştirmek, tren yolunda makas değiştirmek demekti. Başka mecraya akmaktı. Çok iyi düşünmek lazımdı. Ama ben hiç düşünmedim. Ne yapmam gerektiğini iç sesim, iş arkadaşım bana ayı dediği an fısıldamıştı kulağıma. Buraya kadar demişti. Keşke böyle olmasaydı. Ah keşke daha neler neler böyle olmasaydı. Keşkesiz yaşanamıyordu işte. Ben kararımı çoktan vermiştim de, kalmam için elinden geleni yapan patronuma ayıp etmemek için hemen değil, Bodrum dönüşü bildirecektim gidişimi. Kuzenim Filiz arabamı İstanbul'dan İzmir'e getirdi. Birlikte çocuklarımın büyük anneleriyle tatil yaptıkları, birkaç yıldan beri gittiğimiz Bodrum'daki hep aynı küçük Aktur evine doğru yola düzüldük. Her zamanki çocuk peşinde koşuşturmacalı tatil beni bekliyordu. Tek fark, büyümekte olan oğlanların yıl be yıl değişen disiplin sorunlarıydı. Büyükler kızlara asılmaya ve arabamı aşırmaya başlamışlardı. Küçüklere yapılan tembihlerde güneşte fazla kalmayın, denizde çok açılmayından sizin yaşınızda eve sabaha karşı gelinmez. Asla saat 12'den geç kalmayacaksınız şeklinde değişmişti. Yani hayat zorlaşıyordu benim için. Tatilin sonunda İstanbul'a döndüğümde işimin olmayacağı da cabasıydı. Ağzımı açmadan oturuyordum arabayı kullanan Filiz'in yanında. Karabağları yeni geçmiştik. Ne düşünüyorsun arpacı kumrusu gibi, diye sordu Filiz. Filiz, sana bir iyi bir kötü şey söyleyeceğim, dedim. Hangisini önce söyleyeyim? Kötü olanı söyle, çıksın bünyeden. Ben işten ayrılıyorum. Neden? Çok memnundun hani? Biriyle takıştım, öyle icap etti. Sen geçimsiz değilsindir, ne oldu? Bazı sözler söylendi, geri dönüşü yok. Annem ve Koko bilmiyorlar, tatilde üzülmesinler diye tatil dönüşü söyleyeceğim İstanbul'da. Vallahi ben de üzüldüm, dedi Filiz. Neyse, boş ver. İyi şey neydi? Yeni bir sevgilim var. Bak, buna çok memnun oldum, dedi Filiz. Eskisi sana iyi gelmiyordu. İnşallah yenisiyle mutlu olursun. Çin'deyken girdiğim her camide, her tapınakta ellerimi açıp dua etmiştim Allah'a. Ne para pul, ne şan şöhret istemiştim. Tek istediğim çocuklarım için sağlık ve iyilik, kendim için beni hırpalamayacak, üzmeyecek bir insandı. Takkeli ya da cübbeli, hiçbir makamın onayına ihtiyaç duymaksızın, sırf kendi özgür irademizle birlikte olmayı seçerek, birbirimizi asla incitmeden, asla aldatmadan, geriye kalan yıllarımızı huzur içinde birlikte geçireceğimiz bir hayat arkadaşı. Birkaç ay sonra beni İzmir'e getiren uçak havaalanına doğru alçalarak süzülürken pencereden aşağı bakmıştım. Deniz masmaviydi ama şehir üst üste yaslanmış bir beton yığınıydı. Sadece bir avuç yeşillik vardı Kadife Kale mevkiinde. Şaşırmıştım. İzmir'e ilk kez 16 yaşındayken bir okul gezisiyle geldiğimde yeşillikler içindeydi. Birinci kordonda birbirine yapışık beton binaların yerine palmiyeli, çam ağaçlı bahçelerin içinde iki katlı taş evler vardı. Dünya güzeli bir Akdeniz şehriyken o güzelim evlerin hepsi yıkılmış, bahçesiz apartmanlar olmuştu. İçim acımıştı aşağıdaki beton yığınına baktığımda. Yazık etmişler canım İzmir'e, demiştim. Tanrı'ya Çin'de ısmarladığım kişiyi bu şehirde bulacağımı o anda bilmiyordum. Hem de o sırada söylendiğim denize nazır modern beton apartmanlardan birinde. Meraklısına not. 28 yıl önce kendime verdiğim söze sadık kaldım. Hiçbir makamın onayına gerek görmeden, sadece kendi özgür irade ve isteğimle hala birlikteyim hayat arkadaşımla. Biri onun, dördü benim, beş oğlumuz, sekiz torunumuz var. Bizim yaşta her insan gibi torun keyfi sürüyoruz artık. Ve eskisi kadar sık olmasa da hala birlikte gülebiliyoruz. Bodrum tatilinin sonunda İstanbul'a döner dönmez Asil Nadir'e daha tatildeyken itinayla hazırladığım veda ve teşekkür mektubumu yolladım. Bir özel veda mektubum daha vardı. Adrese elden teslim edilmesi gereken. Sandığımdan zor oldu. İlişkiler çoktan bitmiş olsa da, her iki taraf bunu bilse de ayrılıklar hazindir, dalından koparılmış bahçeler anımsatır. İstanbul'da beni iki sürpriz teklif bekliyordu. Birincisi Betül Mardin'den geldi. Telefonda kısa ve kesindi. Yarın sabah bana sabah kahvesine gel. Ne zaman böyle bir telefon gelse Betül Mardin'den, ucunda bana bir güzellik vardır. Gittim. Sara Koral benden evvel gelmiş oturuyordu arkadaki çalışma odasında. Sara onun yetiştirdiği ve ara sıra birlikte çalıştığı asistanlarından biriydi. Özellikle önemli davetlerin verileceği zamanlarda Betül Mardin sofra adabını ve süslemesini çok iyi bilen Sara'ya başvururdu. Asil'in bazı kalabalık davetlerinde bize yardım etmişliği de vardı. Siz ikiniz, dedi Betül Mardin. Ortak olabilirsiniz. Hatta üçümüz bir şirket kurabiliriz ileride. Ama şimdilik ikiniz birleşin ve ben yetişemediğim işleri size ihale edeyim. Ne dersiniz? Düşüneyim bunu, dedim. Bu tekliflerden biriydi. Diğer teklif aynı gün Tunca'dan geldi. Bir dizi çekeceğim TRT'ye. İlk sesli yapım olacak, dedi telefonda. Anlayamadım Tunca, dedim. Sessiz film devrinde değiliz ki. Oyuncular stüdyoda seslendirme yapmayacaklar. İlk kez kendi sesleriyle konuşacaklar televizyonda. Onca lafı ezberleyebilecekler mi sanıyorsun oyuncuların? Tiyatrocuları oynatacağım dizide. Bu bir ilk olacak. Aşk-ı Memnu vardı ilk dizi olarak. O stüdyoda seslendirilmişti ve renksizdi. Ayaşlı ve Kiracıları ilk renkli ve özgün sesli dizi olacak. Heyecanlandım. Sen de bir edebiyat uygulaması yapacaksın, öyle mi? Aynen. Söyle şimdi var mısın yok musun? Varım varım varım dedim düşünmeye gerek görmeden. Sonra Betül Mardin'e ve Sara'ya telefon ederek 8 bölümlük bir dizi projesine evet dediğimi bildirdim. Sen git dizini çek sonra da gel dedi Betül Mardin. Bu işin acelesi yok, Sara bekler. Teşekkür ettim. Sonra hayatımda yepyeni bir sayfa açmaya hazırlandım. Yeni sevgilim ve yeni işimle. İnişli yokuşlu yollarda hayat devam ediyordu. Ayrım sonu, sayfa 158.